Tanrı Sözünden Eski Antlaşma'dan yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabına 2. bölüm 15. ayetten başlayacağız bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Dünyadaki en büyük günah Tanrı'yı unutmaktır. Buna bu başlığı verebiliriz. İşte diyor, bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, onunla dostça konuşacağım. Kendisine orada bağlar vereceğim, Akor Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım. Gençlik günlerinde olduğu gibi, Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi ezgiler söyleyecek. Hoşea 2. bölüm 14-15. ayetlerde böyle diyor. Akor Vadisi, sıkıntı vadisi anlamına geliyor. Yeşu kitabının 7. bölümünde kaydedilmiş olan olaya gönderme yapar bununla. İbranilerin vaat edilen ülkeye girdiklerinde, o ülkenin merkezinde karşı karşıya kaldıkları üç büyük düşman olduğunu anımsayacaksınız. Bu düşmanları yenmeleri gerekiyordu. Öyle ki Yeşu'nun düşmanları bölmesi ve sonra da her bir düşmanı ayrı ayrı yenmeleri gerekiyordu. İlk düşman Eriha idi. Eriha dünyayı temsil eder. Ve Tanrı Eriha'da olanlar için zafer kazandı. Daha sonra Ay kentine saldırdılar. Ay kenti küçük olduğu için orada kolayca zafer kazanacaklarını, zafere ulaşacaklarını sandılar. Ay kenti bedeni temsil eder, bedeni simgeler ve pek çok kişi iman yaşamını kendi başarılarıyla, kendi güçleriyle yaşayabileceklerini zannediyorlar. Yani daima yenilgi anlamına gelen beden aracılığıyla. Yeşu Ay kentinde yenilgiye uğradı. Ama oradan büyük bir ders çıkardı. Tanrı Eriha'nın yıkılışında temiz olmayan hiçbir şeyin alınmaması için insanlara talimat verdi. Ama bir kişi buna itaat etmedi. Sonuç olarak da ordu Ay kentinde büyük bir yenilgiye uğradı. Yeşu yüzüstü yere kapandı ve Tanrı'ya yalvardı. Zaman zaman ben de olduğu gibi sofuydu ve Rab'be şikayet ediyordu. Rab ona, ayağa kalk, öyle kalma, İsrailliler günah işlediler. Zafer kazanmadan önce bu günah işini ele almalısın, halletmelisin dedi. Böylece günah işleyeni araştırmaya başladılar ve sonunda onun Akan adında biri olduğu ortaya çıktı. Akan'la eşyalarını Akor Vadisi'ne götürdüler ve orada onu taşlayarak öldürüp eşyalarıyla birlikte gömdüler. Ondan sonra General Yeşu'nun komutasında İsrail zafer kazandı. Dostum, sen ve ben bedenin günahlarını hallettiğimiz zaman iman yaşamında zafer kazanacağız. Akor Vadisi'ni ona umut yapacağım diyor Tanrı Hoşea'nın ağzından. Aslında Tanrı burada günahlarınızı yargılayacağım ve günahlarınızı yargıladıktan sonra sizin için gelecekte harika bir umut olacak diyor. Gençlik günlerinde olduğu gibi Mısır'dan çıktığın günlerde olduğu gibi ezgiler söyleyecek. Değerli dostum, İsrail ülkesinde bugün bile böyle bir şey göremezsiniz. İsrail ülkesine dönmüş olmasına karşın Şekem'e yakın olan bu alan, ki Yusuf peygamber oraya gömüldü, burası Arapların denetimi altındadır. Bu vaat gelecekte gerçekleşecektir. Tanrı'nın onları orada bereketleyeceği gün gelecektir. Hoşea 2 ayet 16'da şöyle diyor, ve o gün gelecek diyor Rab. Bana kocam diyeceksin, artık efendim demeyeceksin. Efendim İbranice'de Baal'ımdır. Burada bir söz sanatı var. Baal hem bir ilahın adı hem de koca, efendi anlamlarına gelir. Bu ilginç bir şeydir ve anlamı da hoştur. Bana kocam diyecektin. Gördüğünüz gibi İsrail halkı gerçek Tanrı'yı Baal'ın düzeyine getiriyor. Ve her ikisine de tapınıyorlardı. Bunu yapmak tabii ki mümkün değildir. Ve Tanrı da onlara İsrail'in kendisine kocam diyeceği günün geleceğini söylüyor. Şimdi bunun üzerinde biraz duralım. Koca ilişkisi yakın, kişisel ve sevgiye dayalı bir birlikteliği ima eder. İnsanlık ailesindeki en yüksek olan ilişkidir bu. Bunun en güzel ifadesi Ezgiler Ezgisi kitabında bulunur. Orada şöyle okuyoruz: sevgilim benimdir, ben de onun. Evlilikte böyle bir ilişkiniz olduğu zaman değerli dostum, mutlu bir yuvaya sahipsinizdir. Karı koca olarak nasıl yaşayacağınızı öğreten kurslara katılmanıza gerek kalmaz. Bunun sırrı sevgidir. Sevginiz yoksa hiçbir şeyiniz yok demektir. Ama sevginiz varsa her şeye sahipsinizdir. Sevginiz varsa maddi sorunları çözebilir, kişisel farklılıkları halledebilir ve çocuklarla uğraşabilirsiniz. Ancak birbirinizi sevmiyorsanız hiçbir şeyi halledemezsiniz. Dostum, Tanrı ile böyle bir ilişkiye sahip olmak harika bir şeydir. Rab İsa'ya gider ve seni seviyorum, sana aitim diyebiliriz. Böyle bir ilişkinin varlığında Pavlos, bu nedenle hiç kimse insanlarla övülmesin çünkü her şey sizindir. Pavlos, Apollos, Küfas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz, Mesih de Tanrı'nındır der 1. Korintoslar 3. bölümde. Mesih'e sizin Mesih'iniz diyebilir misiniz? Ona ait misiniz? Ve o size ait mi dostum? Eğer size aitse o zaman bir şeyler iyi gidiyordur. Buna eşit olan başka bir ilişki yoktur. Ve bir gün İsrail Tanrı'ya kocam diyecek. Bana artık efendim demeyeceksin. Baal'ın ilah Baal ile ilgili olduğunu ve efendim anlamına geldiğini görmüştük. Rab İsa'nın şu sözlerini hatırlayın. Bana Ya Rab, Ya Rab diyen herkes göklerin hükümranlığına, göklerin egemenliğine girmeyecektir. Ama göklerdeki babamın istemini uygulayan girecektir. O gün niceleri bana Ya Rab, Ya Rab diyecekler. Adınla güçlü işler yapmadık mı? İşte o zaman açıkça belirteceğim onlara. Ben sizi hiç tanımadım. Uzaklaşın benden, yasayı hiçe sayanlar. Bunu Matta 7. bölümde okuyoruz. Dostum, en önemli şey Rab İsa Mesih ile kişisel bir ilişkinin olmasıdır. Onun Rabbimiz olduğunu ve onun için büyük şeyler yaptığınız yeterli değildir. Önemli olan nokta, esas nokta İsa'nın Tabiriye Gölü kenarında Simon Petrus'a sorduğu sorudur. Beni seviyor musun? Onu seviyor musun dostum? Hoşeya 2:17'de şöyle okuyoruz. Ağzından Baalların adını sileceğim, adları bir daha anılmayacak. Baal adı bile unutulacaktır. Putperestlikten dönecekler. 18. ayet. Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, toprakta yaşayan canlılarla halkım için o gün antlaşma yapacağım. Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım. Güvenlik içerisinde yatıracağım onları. Ülkemizde de olduğu gibi bazı hayvanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hatta bazılarının nesli tükenmiştir bile. Tanrı hayvanları yarattı ve oraya koydu. Bu dünyada hayvanların da hakkı vardır ve gelecekteki o günde Tanrı onlarla bir antlaşma yapacaktır. Bizim milenyum, yani bin yıllık dönem diye adlandırdığımız o gün aslanla kuzu yan yana yaşayacaktır. Onlar birlikte yatacaklar. Yan yana yatacaklar, aynı yerde olacaklar. Şimdi yan yana yattıklarında kuzu daima aslanın midesinde olur. Ama o gün yan yana huzur içerisinde yatacaklar. Bunu yazarken günümüzde çevreciliğe ve hayvanların korunmasına karşı bir ilgi olduğunu görüyorum. Kutsal kitapta Tanrı'nın hayvanlara önem verdiğini fark ettiniz mi? Ülkeye ve toprağa da önem verdi ve bunların bereketlerinden söz etti. Bunları kirleten insandır dostum. İnsan içinde bir günahkardır ve dışından da günahkardır. Dokunduğu her şeyi kirletir. Bir gün bir toplantıdan eve dönerken güneş ışınlarından dolayı yolda bir şeylerin ışık saçtığını gördüm. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Kırık bira ve viski şişeleriydi. Belki bunların yanında bazı asitli içecek şişeleri de vardı ve bunlar güneş ışınlarını yansıtıyorlardı. İnsan gittiği her yeri kirletiyor. İşte Tanrı yeryüzüne sahip çıkacağını söylüyor. Tanrı'ya bunun için şükrediyorum çünkü insanın bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Hoşeya 2:19-20 ayetler. Seni sonsuza dek kendime eş alacağım. Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim. Sadakatle seninle evleneceğim, Rabbi tanıyacaksın. Burada harika bir şey görüyoruz. Buradaki evlenme sözü bir bakireye yapılan kuru ifade değildir. Eğer evli bir erkekseniz, karınızın genç kız iken ne kadar güzel olduğunu ve ona nasıl kur yapıp onunla nasıl çıktığınızı anımsayabilirsiniz. O zaman ona çok güzel şeyler söylediniz değil mi? Bu güzel anıları kim unutabilir ki? O ilk aşık olduğunuz yıllar ne güzel yıllardı öyle değil mi? Her şeyi bugünkü gibi hatırlamıyor musunuz? Nerelere gittiğinizi, nerelerde yemek yediğinizi, nasıl da el ele dolaştığınız o günü hatırlıyorsunuz. Bazen de o günleri anımsadıkça duygulandığımız anlar bile oluyor. Ama şimdi bakıyoruz ki yaşlanmışız. Sadece biz değil, eşimizin de yaşlandığını görüyoruz. Bekar bir kıza kur yapmak güzel bir deneyimdir. İşte Tanrı İsrail'e bunu yapacağını söyledi. Ne güzel bir şey. Tanrı seni kendim için kazanmak istiyorum diyor. Tanrı bunu nasıl yapacak? Doğruluk, adalet ve sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim diyor. Gördüğünüz gibi Musa'nın yasasının temelinde merhamet vardı. Bunları birbirinden tamamen ayrı tutamazsınız. İsrail'in ülkelerine şimdiki dönüşünün peygamberliğin yerine geldiğini düşünmememin başka bir nedeni de budur. Bu peygamberlik kesinlikle yerine gelmedi. Tanrı İsrail'e kur yaptığı ve onu ülkeye geri getirdiği zaman doğruluk, adalet, barış ve merhamet olacağını söylüyor. İsrail bugün diğer uluslar gibidir. Bazıları İsrail'in gereğinden fazla insafsız olduğunu düşünüyor. Ama o savunma halindedir ve varlığı da güçlü bir savunma sistemine bağlıdır. Peygamberliğin yerine gelmesi gibi İsrail ülkesine dönmedi. Hayır, ülkeye dönmüş olmalarına karşın İsrail halkı bugün Rab'be dönmediler. Bu çok önemlidir. İsrail Rab'be dönmedi dostum. Bu yüzden orada barış olmaz, olmayacaktır. Çünkü bu halk Rab'be dönmedi. Rab'be sırtlarını dönmüş durumdalar. Rab'be döndükleri zaman işte bereket, doğruluk, adalet ve barış olacaktır. Hem kendi içlerinde hem de etraflarında. Sadakatle seninle evleneceğim. Bu halk geçmişte hiç sadakat göstermedi. Aslında günümüzdeki inancından vazgeçen kilise gibidir. Rabbi tanıyacaksın. Onlar Rabbi bugün kesinlikle tanımıyorlar. Ve o gün yanıt vereceğim diyor Rab. Göklere yanıt vereceğim, onlar da yere yanıt verecek. Hoşeya 2 ayet 21. O gün İsrail ulusu büyük sıkıntı dönemi ve Mesih'in yeryüzüne egemenliğini kurmak için gelişiyle ilgili olarak son günleri belirten teknik bir ifadedir. Göklere yanıt vereceğim, onlar da yere yanıt verecek. Yani gökler ve yer uyum içerisinde olacaklar. 22. ayet. Yerse tahıla, yeni şaraba, zeytinyağına yanıt verecek. Onlar da Yizre'yle yanıt verecekler. İsrail, Tanrı'nın onları dağıtacağı ya da ekeceği anlamına gelir. Ama gelecekteki o günde Tanrı onları toplayacak. Hoşeya 2:23. Onu ülkede kendim için ekeceğim, merhamete ermemiş olana acıyacağım, halkım olmayana halkımsın diyeceğim, onlar da bana Tanrım diyecekler. Son iki ayet, Gomer'in çocuklarının adlarıyla ilgilidir. Tanrı onları toplamakla ya da bir araya getirmekle kalmayacak, onlar da artık fahişeliğin merhamete ermemiş kızı gibi Lo Ruhama olmayacaklar. Tanrı onlara merhamet edecek. Günümüzdeki İsrail Lo Ammi'dir. Halkım değilsiniz anlamı budur. Ama o günde Tanrı onlara halkımsınız diyecek ve onlar da Tanrım diyecekler dostum. Onlar bunu bugün söyleyemiyorlar. Yani İsrail halkı bugün bunu söyleyemiyorlar. Çünkü onlar bugün Tanrı'ya sırtlarını dönmüş durumdalar. Çünkü İsrail halkı Tanrı'ya dönmüyorlar. Bu bin yıllık dönem için bir peygamberliktir. Şimdi Hoşeya kitabının 3. bölümüne bakalım. Buradaki konu Hoşeya'ya Gomer'i tekrar alması buyuruluyor. Hoşeya'ya karısının vefasızlığı ve sadakatsizliği kanıtlanmış olmasına karşın gidip Gomer'i tekrar alması emrediliyor. 3. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Rab bana şöyle dedi. İsraillilerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git, kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Sen de git, o kadını sev. Yani karını sev. O senin karın, onu kendine al. Sana sadakatsizlik etse bile. Hoşeya peygamber, karısı Gomer'i sadık olmamasına rağmen sevdi ve geri aldı. İsraillilerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa. Sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş ve zina etmiş olsa bile. Bu çok üzücü bir durum değil mi? Üzüm pestilleri aslında kek üzümleri olarak çevrilmelidir. Üzüm pestilleri o dönemlerde putlara sunulurdu. Kenanlıların kurban bayramlarında kullanılan kek üzümlerine yapılan bir göndermedir bu. İsraillilerin benimsemiş olduğu ilahlara, putlara tapmanın bir parçasıydı. İşte değerli dinleyicilerimiz, gördüğünüz gibi Tanrı burada bir uyarlama yapıyor. Aslında Hoşeya'ya şimdi benim nasıl hissettiğimi biliyorsun diyor. İhanete uğramanın, sadakatsizliğin ne olduğunu şimdi biliyorsun. Gidip Gomer'i, eşin Gomer'i tekrar almanı istiyorum. O sana sadakatsizlik etti. O sana ihanet etti. Ama sen yine de onu sevmeli ve geri almalısın. Şimdi biliyorsun benim nasıl hissettiğimi bu halkım için. Benim halkım için yapacağım şey de budur. İsrail bana karşı sadakatsizlik etti. İsrail bana karşı ihanet etti. Ve ben de onu bunun için cezalandıracağım. Ama bir gün onu geri alacağım. Böylece diyor Hoşeya 3. bölüm 2. ayette, onu 15 şekel gümüş, bir homer, bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime. Belki Gomer kendisini o ülkedeki genel ev çalıştıranlardan birine satmıştı. Hoşeya'nın gidip onu tekrar geri satın alması gerekiyordu. Böylece onu satın aldım kendime diyor. Sizin ve benim değerli dinleyicilerimiz, bir fidye karşılığı kurtulduğumuzu biliyor musunuz? Buradaki manzara elbette ki hiç de hoş değil. İşte bu nedenle bugünlerde pek fazla öğretilmiyor Hoşeya kitabı. Muhafazakar kesimde yaşamınızı Rab'be vermeniz, kendinizi ona adamanız konusunda çok duyarız değil mi? Ama dostum, önce yapmanız gereken Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmenizdir. Kaç kez Rab'be söz verdik ama sırtımızı Rab'be döndük. Kısacası Rab'be her zaman sadakatsizlik gösterdik ve gösteriyoruz. Bu yüzden önce yapmanız gereken şey Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmenizdir. Onun sizi fidye karşılığı kurtarması gerekir. Tıpkı Hoşeya peygamberin gidip de bu fahişeyi satın aldığı gibi Tanrı da bizi öyle kurtardı. Siz ve ben dostum bunu görünceye kadar kendimizi Tanrı'ya adamanın ne olduğunu bilemeyeceğiz, bilemeyiz de. Böylece onu 15 şekel gümüş, bir homer, bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime diyor. Gomer buna değmezdi ve biz de bizim için ödenmiş olan fiyata değmeyiz. Çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine suçsuz ve lekesiz kuzu yandıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz diyor Elçi Petros, 1 Petros mektubu 1.18-19. ayetlerde. Mesih kanını dökmek zorundaydı. Sizin ve benim fidyeyle kurtulmamız için acı çekmeli ve ölmeliydi. Neden? Çünkü bizler kayıp günahkarlardık. İyi bir vaiz olan bir arkadaşım var. Ama o öyle bir noktaya geldi ki artık müjdeden söz etmiyor. İnsanın Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmesi gerektiği gerçeğinden bahsetmiyor. İnsanlara İsa'yı sevmelisiniz, Tanrı'ya hizmet etmelisiniz, ona itaat etmelisiniz gibi şeyler söylüyor. Tabii bunlar yanlış bir şey değil ama bu başlangıç noktanız olamaz. Bir mezarlığa gidip orada yatanlara, ey gençler ya da yaşlılar, bayanlar, baylar, Hadi yeniden başlayalım. Yaşamlarımızı Rabbe adayarak başlayalım diyebilirsiniz. Ama bu hiçbir işe yaramayacaktır. Neden? Çünkü oradakilerin tümü ölüdür de ondan. Hiçbir şey yapamazlar. Ve kurtuluş için Tanrı'ya gelinceye kadar, değerli dostum, siz ve ben günah içerisinde ölüyüz. Ona adayacak yaşamımız yok. Rabbe adayabileceğimiz, verebileceğimiz tek şey günahlı yüreğimizdir. Başka ne verebiliriz Rabbe? Günah konusu halledilinceye kadar, yeniden doğup yeni bir doğayı kabul edinceye kadar Tanrı'yı hoşnut eden bir şey yapamayız. Ona uzun süre benimle yaşayacaksın dedim. Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım. Hoşeya 3. bölüm 3. ayet. Bir süre önce biri bana karısının kendisine sadık kalmadığını nasıl keşfettiğini anlattı. Çok üzücü bir öyküydü. Aslında kanıtları bulmak için bir dedektif tutmuştu. O adamın duygularını bir düşünün. Karısının vefasızlığını öğrenmek yürek dağlayıcıdır. Bundan daha kötü bir şey düşünemiyorum ben. Ve Tanrı halkına işte sizin de yaptığınız budur. Fahişelik ediyorsunuz ve bana Ya Rab Ya Rab diyorsunuz ama başka ilahların, başka putların arkasından gittiniz. Bana sırtınızı döndünüz ve artık bana hizmet etmiyorsunuz diyor Tanrı. Rabbi İsa Mesih de Matta 7. bölüm 22-23. ayetlerde şöyle dedi. O gün niceleri bana Ya Rab Ya Rab diyecekler. Senin adında peygamberlik etmedik mi? Adında cinleri kovmadık mı? Adında güçlü işler yapmadık mı? İşte o zaman açıkça bildireceğim onlara. Ben sizi hiç tanımadım. Uzaklaşın benden yasayı hiçe sayanlar. Şimdi size şimdiye kadar duyduklarınız içinde en ağır olan bir şey söyleyeceğim. Eğer sözde kilisenin vaaz kürsüsünde Tanrı'nın sözünü inkar eden, Mesih'in tanrılığını yadsıyan ve onun günahkarlar uğruna öldüğünü yadsıyan biri varsa orası kilise değildir. Orası en kötü, en berbat bir yerdir değerli dinleyicilerimiz. Bunu ben söylemedim dostum. Bunu işte burada söyleyen Tanrı'dır. Bu aklınıza gelebilecek en ağır dildir. Ve Hoşeya'nın o zaman İsrail'de niye yılın adamı seçilmediğini anlayabilirsiniz. Ülkesine popülerlik yarışını kazanmadığından da emin olabilirsiniz. Halkına ulus olarak bir genel ev oldunuz diyor. Putperestliğe yöneldiniz, diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtınızı çevirdiniz diyor. Bunlardan kurtulmanın yolu Tanrı'ya sırtımızı değil yüzümüzü çevirmemiz gerekir. Yani Tanrı'ya gelmeliyiz. Tanrı bizi bir fidye karşılığında kurtardı değerli dostum. Bu nedenle ilk yapmanız gereken şey Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmenizdir. Onun yani Tanrı'nın sizi fidye karşılığı kurtarması gerekir önce. Tıpkı Hoşeya'nın gidip de bu fahişeyi satın aldığı gibi Tanrı da bizi öyle kurtardı. Siz ve ben bunu görünceye kadar kendimizi Tanrı'ya adamanın ne olduğunu bilemeyeceğiz.